Evrim Ağacı bünyesinde düzenlenen haftalık güncelleme programının 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Buğra Ünal ve bu bölümde 14 Aralık 20 Aralık haftasını bu hafta içindeki teknoloji haberlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve ilk haberle hemen başlamak istiyorum. İlk haber gündemimize de daha önce konu olmuş olan Qualcomm ARM davasıyla ilgili. Bildiğiniz gibi Qualcomm, ARM'ın en büyük partnerlerinden biri. ARM'ın lisanslarıyla kendi modifiye ettiği çekirdekleri kullanarak özellikle mobil cihazlara işlemci üreten bir firma Qualcomm. Qualcomm'la ARM neden davalık olmuştu peki? Qualcomm, Nuvia isimli bir şirketi satın almıştı. Nuvia da Apple'dan ayrılan mühendislerin kurduğu ve ARM mimarisi barındıran Orion çekirdeklerini tasarlayan bir firmaydı. Bu Orion çekirdekleri aslında sunucularda kullanılmak üzere tasarlanan işlemcilerde yer alacaktı. Fakat Qualcomm'un Nuvia'yı satın almasından sonra bu sene de çok yankı uyandıran ARM Windows bilgisayarlarda kullanılmaya başladı. Snapdragon X işlemci ailesiyle birlikte. İşte tam da bu yüzden ARM dedi ki bir dakika, burada bir olay var. Benim buna müdahale etmem lazım. Çünkü ARM'a göre Qualcomm ARM'la yaptığı anlaşmayı, Nuvia da yine ARM'la yaptığı anlaşmayı çiğniyordu. Bunun üzerine ARM Qualcomm'a dava açtı ve dava açarken dedi ki hemen bu ARM V8 temelli Orion çekirdeklere sahip bütün işlemci tasarımlarını yok edeceksiniz. Qualcomm da dedi ki hayır, yok etmeyeceğiz, öyle bir şey yok. Bu tasarladığımız işlemciler, piyasaya sürdüğümüz işlemciler tamamen aramızdaki anlaşmaya uygun şekilde üretildi dedi. Ve cuma günü görülen davada, karar davasında sonuç belli oldu. Jüriden çıkan karara göre Qualcomm haklı bulundu. Yani ARM bu davayı kaybetmiş oldu. Zaten Nuvia'nın baş mühendislerinden Jared Williams'a göre Nuvia'nın Orion çekirdek tasarımları ARM'ın teknolojilerinin sadece %1'ini kullanıyordu. Demek ki jüri de buna ikna olmuş olacak ki Qualcomm haklı görülmüş. Fakat burada şöyle bir mesele var. Jüri genel olarak Qualcomm'u haklı görse de Nuvia ile ARM arasındaki meseleye tam karar verememiş durumda. O yüzden ARM'ın ileriki tarihlerde Nuvia'ya karşı bir dava açması bekleniyor. Burada garip olan şöyle bir durum var açıkçası. Hem Qualcomm hem de ARM birbirlerine gerçekten muhtaç demeyelim ama birbirlerinden oldukça fazla yararlanan iki şirket. Mesela 2023'te ARM'ın gelirinin %10'u Qualcomm'dan geliyormuş. E yine baktığımızda Qualcomm Nuvia'dan önce, Nuvia'nın Orion çekirdeklerinden önce tamamen neredeyse ARM tarafından üretilen ama üstünde çok küçük oynama yaptığı değişik çekirdek tasarımlarını işlemcilerinde kullanıyordu. Ve şimdi de yine ARM'ın lisanslarını kullanmaya devam edecek. Yani burada aslında bir win-win ilişkisi varken bu gelir paylaşımının tam olarak yapılamaması ya da ARM'ın istediği şekilde gitmemesi ve Qualcomm'un da tam olarak istediği şekilde gitmesi böyle bir ihtilafa yol açtı. Ama bu ihtilaf yakın zamanda da sonuçlanacak gibi durmuyor. Dediğim gibi herhalde ileride ARM'ın Nuvia'ya açtığı bir davayı da konu edeceğiz bu gündemde. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak. Ancak şu an için kazanan Qualcomm gibi duruyor. İşlemcilerini ve tasarımları çöpe atmak zorunda değil, piyasadan çekmek zorunda değil. Tam gaz devam ediyor. Burada oluşabilecek bir soruya cevap vermek lazım. ARM neden bundan rahatsızdı? ARM şu yüzden rahatsızdı. Qualcomm, ARM'ın çekirdek tasarımına çok az modifiye uygulayarak kendi işlemcilerinde kullandığı zaman ARM'a kazandırdığı para daha fazla oluyordu. Çünkü burada doğrudan ARM'ın çekirdek tasarımında referans aldığı için o tasarıma da para vermek zorunda kalıyordu. Nuvia'nın durumunda ise Nuvia ARM mimarisini kullanıyor ama ARM'ın tasarladığı çekirdeği modifiye ederek kullanmıyor. Kendi çekirdek tasarımını yapıyor. Dolayısıyla burada ARM'a giden para daha az oluyor. Çünkü ARM'a sadece mimari lisanslama ücreti veriyor. Diğer tarafta ise Qualcomm hem mimari hem de tasarım lisansı ücreti veriyordu. Arada böyle bir fark var ama ARM'ın rahatsızlığı maalesef bu sefer kendi adlarına olumlu sonuçlanmamış gibi duruyor. İşlemcilerden bahsetmişken bir sonraki habere geçeyim. Zaten tahmin edeceğiniz üzere işlemci dedim, haber dedim ve haftalık güncellemenin gediklisi durumunda olan Intel'den bahsedeyim. Intel'in yeni nesil işlemcileri Arrow Lake masaüstü işlemcileri kendilerinden beklenen performansı verememişti. Hatta tepe model olan Core Ultra 9 285K isimli işlemci bir önceki nesil 14900K'dan yavaş kalıyordu. İşte Intel bu performans düşüklüğüne yine tıpkı yazın 13. ve 14. nesil masaüstü işlemcilerine yaptığı gibi BIOS güncellemeleri, Windows güncellemeleri ve mikrokod güncellemeleriyle çözüm bulmayı hedefliyor. Eğer Core Ultra 9 serisi veya Arrow Lake işlemcilere sahipseniz Windows 11 24H2 26100.2161 sürümünü yükleyerek ve aynı zamanda BIOS güncellemesi yaparak Intel'in tespit ettiği 5 sorundan 4'ünü çözebilirsiniz ve işlemcilerinizi daha performanslı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu güncellemelerle beraber Epic Games'in hile önleyici yazılımı yüzünden çıkan mavi ekran sorunlarının da üstesinden geldiğini söylüyor Intel. Intel'in çözdüğü sorunlar arasında işletim sisteminde bulunmayan güç profili, yine Intel uygulama performans iyileştiricisinin devreye girmemesi ve anakart güç profillerinin düzgün çalışmaması gibi sorunlar yer alıyor. Intel aynı zamanda Ocak ortasında yapacağı son mikrokod güncellemesinde 0x114 kodlu ya da sürümlü diyelim mikrokod güncellemesinde de geri kalan performans sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Bir yandan bu güncellemeler beklenirken diğer yandan da tabii ki teknoloji editörleri, işlemci overclock tutkunları Intel'in bu tepe modellerini zorlamayı bırakmıyor. Bir kullanıcının yaptığı teste göre hem Linux işletim sisteminde hem de Windows'ta Core Ultra 9 285K işlemcisi yani Intel'in Arrow Lake nesli en son en tepe model işlemcisi Linux işletim sisteminde Windows'a göre ortalamada %6 ve 8 arasında daha yüksek performans veriyormuş. Az önce bahsettim ya Intel bir yandan bu performans sorunlarının farkında ve Windows güncellemesiyle sorunların çözümünü bulmayı hedefliyor diye. İşte bu da belki de kanıtı niteliğinde diyebiliriz. Çünkü aynı işlemci yine aynı donanımlarla Linux'ta, Windows'ta olduğundan daha hızlı çalışabiliyor. Ve daha hızlı çalıştığı alanlar rendering, ışın izleme, sıkıştırma, açma, encoding, Java ve satranç simülasyonları gibi alanlarda görülüyor. Linux'ta gerçekleştirilen bütün işlemlerde Intel'in bu işlemcisi Windows'ta gerçekleştirilen aynı işlemlere göre daha hızlı demek değil. Windows'ta da Linux'a göre daha hızlı olduğu noktalar var. Mesela ASTC encoding ve H265 encoding testlerinde Windows'ta daha iyi performans sergiliyor Intel. Ama garip bir şekilde Linux'ta gerçekleştirilen SVT AV1 encoding testinde Windows'a göre neredeyse 2 kat daha hızlı performans sergileyebiliyor. Aynı işlemci, aynı konfigürasyon. Tabii ki bu testleri ortaya döken kullanıcı sadece Linux'ta öne çıkan veya Windows'ta öne çıkan sonuçları paylaşmamış. Elde ettiği verilere göre testlerin 3'te 2'sinde aşağı yukarı işlemci her iki platformda da aynı sonuçları veriyor. Ancak eğer oyunda ne gibi bir durum var diye soracak olursanız o konuda bir test yapılmamış. Çünkü bildiğiniz üzere Linux'ta hala native yani doğal olarak çalışabilen uygulama sayısı çok az. Evet SteamOS'in devreye girmesi ve yıllardır üstüne konularak devam etmesiyle birlikte Proton ara katmanı çok iyi bir emülasyon yazılım çevirme görevi görüyor. Ancak hala dediğim gibi Linux'ta ve Windows'ta aynı anda native çalışan oyun bulmak ve bunları karşılaştırmak çok kolay ve objektif değil. Bu yüzden oyun testi yapılmamış. Oyun testinde de muhtemelen yapılsa aynı sonuçlar alınacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü eğer zaten çok düşük çözünürlük ve çok düşük grafik ayarlarını hedeflemiyorsanız günümüzdeki çoğu modern oyun GPU yani ekran kartı tarafından performansı kısıtlanan oyunlar. Darboğaza ekran kartı tarafında giren oyunlar. Dolayısıyla her ne kadar bir önceki neslin performansını karşılamıyor desem de Core Ultra 9 285K işlemcisinin, ismiyle müstesna diyelim, bu işlemcinin oyunlarda kolay kolay yorulacağını, kolay kolay terleyeceğini düşünmüyorum. Zaten öyle de değil. Intel'in garip bir şekilde sadece işlemcisi değil, BattleMate serisi B580 yeni çıkardığı ekran kartı da Linux'ta daha yüksek performans sergiliyordu bu arada. Yapılan başka testlerde bu ortaya çıkmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde özellikle CES'te Steam'in, Valve'ın daha doğrusu büyük duyurular yapması bekleniyor. Hatta Microsoft'tan bazı konuklarla birlikte CES'te yer alması bekleniyor. Belki de Steam OS'in artık Windows cihazlarda dual boot, yani ikinci bir işletim sistemi olarak çalışması veya Steam OS'e sahip cihazlarda Windows'un dual boot olarak çalışması desteği gelebilir resmi olarak. Bunun yanında belki de Microsoft Store'un, Game Pass'in doğrudan Steam OS'e gelmesi olabilir. Çünkü belki takip ediyorsunuzdur, Microsoft da Xbox tarafında artık bütün cihazlar Xbox gibi bir slogan üretti ve bunu takip ediyor. Bu stratejiyi takip etmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla Steam OS bulunan cihazlarda Microsoft'un gözünde bir Xbox günün sonunda. Ben gerçekten heyecanla bekliyorum CES'te Steam OS'in nereye gideceğini, Microsoft'la ne gibi bir anlaşmaya varılacağını hep birlikte göreceğiz. Intel'in de işine yarayacaktır. Intel demişken bir haberim daha var. Tabii ki Intel tek bir haberle gündemimi kapatmayacaktır. Şimdi Intel biliyorsunuz geçtiğimiz ay, hatta bu ayın başında bizim de çok çok bahsini geçirdiğimiz ve yer yer dalga geçtiğimiz CEO'sunu görevden azletmişti, Pat Gelsinger. Pat Gelsinger'ın ve Intel'in başı açıkçası beladan kurtulacağı benzemiyor. Çünkü Intel hissedarlarından LR Trust, Intel Foundry'nin gidişatıyla ilgili Intel hissedarlarının yanlış bilgilendirildiğini iddia ederek eski CEO Pat Gelsinger ve şu anda vekaleten eş CEO'luk yapan ve aynı zamanda CFO olan David Zinsner'e dava açtı. Davada Pat Gelsinger'ın 2021, 22, 23 yıllarında kazandığı 207 milyon dolarlık gelirin Intel'e iade edilmesi talep ediliyor. Neden? Çünkü LR Trust diyor ki Pat Gelsinger ve David Zinsner bizi Intel Foundry konusunda yanlış bilgilendirdi. Durum kötü giderken sürekli durumun daha iyi olduğundan bahsettiler. Gerek rakamlarla gerek başka donelerle Intel hissedarlarını yanlış yönlendirdiler. Hem hissedarların mali olarak kayba uğramasına sebep oldular, hem de belki de Intel'de durumlar daha önceden farklı aksiyonlar alınarak düzeltebilecekken düzeltilememesine yol açtılar diyor. Ve bu yüzden de Intel'in geri dönülemez maddi ve operasyonel kayba uğradığını düşünüyor LR Trust. Intel'in Intel Foundry'nin finansal durumu ve performansı hakkında yanlış bilgiler yayımlayarak aynı zamanda kamuoyunu da yanıltıcı şekilde bilgiler verdiğini söylüyor ve bu yüzden 2023'teki 7 milyar dolarlık zararın 2024'te katlanarak arttığını da ifade ediyor. Bakalım bu davadan nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii Intel'de her şey olumsuz değil. Haftalardır, aylardır Intel'le ilgili çok olumlu haberler paylaşmıyor olabiliriz ama ben size bu gündemde en azından benim de gerçekten duymaktan, okumaktan çok mutlu olduğum bir haberi paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Intel'in ikinci nesil masaüstü ekran kartı modellerini tanıttığını ve 250 dolarlık fiyata sahip olan B580 modelinin teknoloji editörleri tarafından da yaptıkları incelemelerde çok beğenildiğini söylemiştim. Intel sözcüsü de işte bu beğeninin tüketiciler tarafında da karşılık bulduğunu onaylar nitelikte bir açıklama yapmış. Demiş ki The Verge'e verdiği bir röportajda, Intel talebi karşılamak için bütün satıcı ve distribütör partnerleriyle sıkı bir şekilde çalışıyor ama ve her hafta yeni stokları partnerlerimize göndermeye çalışıyoruz ama stoklara giren ürünler girdiği gibi bitiyor demiş. Bunun farkında olduklarını ve stokları ellerinden geldiğince hızlıca yenilemeye çalıştıklarını da eklemiş. Özellikle geçtiğimiz senelerde AMD ve Nvidia'nın 250 dolar, 300 dolar seviyesindeki giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz ekran kartlarında özellikle VRAM tarafında, yani bellek tarafında oldukça fazla kesintiye gitmesi ve bu kesintinin artık günümüzde neredeyse kabul edilemez bir hal alması, ki benim nazarımda gerçekten günümüzde 8 GB'lık ekran kartı, hele ki bunu 250-300 dolara satıyorsanız, hatta Nvidia'nın 400 dolara sattığı ekran kartlarında da bunu kullandığını görüyoruz, kabul edilemez bir şey. Ve Intel'in B580 ile giriş seviyesinde 12 GB bellek sunuyor olması ve alınan duyumlara göre CES'te, yani Ocak ayında tanıtılacak olan 50 serisi ekran kartlarında Nvidia'nın hala 8 GB bellekle 300 dolar seviyesinden ekran kartı sunacak olması Intel'in buradaki başarısının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Neden? Çünkü Intel, bildiğiniz üzere, az önce de uzun uzun bahsettiğim üzere, işlemci tarafında zor zamanlar yaşıyor. Ve sadece bunu son kullanıcıya ulaşan, bizlere ulaşan işlemciler tarafında yaşamıyor. Sunucu tarafında da AMD çok büyük baskı uyguluyor Intel'e. Aynı zamanda Intel yapay zeka çözümlerinde, yapay zeka sunumlarında da hem Nvidia'nın hem de AMD'nin çok gerisinde kalmış durumda. Hal böyleyken yeni girdikleri ve bulundukları mali zorluklar sebebiyle çıkmalarının çok da kolay olabileceği bir pazarda yer kapmaları çok büyük önem arz ediyor. Çünkü sanıldığı, düşünüldüğü ve insanların aklında canlandığı üzere 50-90'lar, 50-80'ler, 7900 XT-X'ler peynir ekmek gibi satmıyor. Steam'in database'inde de, kullanıcı anketinde de görebilirsiniz. Hala en çok kullanılan ekran kartları giriş seviyesi kartlar. 3060'lar, hatta geçtiğimiz yıla kadar 1660'lar, 1060'lar tepede yer alıyordu. Dolayısıyla Intel'in bu kadar fazla kullanıcının hedefinde olan ve alabileceği kartlar olan giriş seviyesi kartlarda güçlü olması, aynı zamanda rağbet görmesi, Intel'in ekran kartı işinden çekilmemesine, aksine buraya yatırım yapmasına ve AMD ve Nvidia'nın da kendilerine çeki düzen vererek Intel'le rekabet edebilmek adına ürün gamlarında kullanıcıya yarar şekilde değişiklik yapmasına sebep olacak. Aynı zamanda Intel buradan gerçekten güzel kar edebilirse, buradaki operasyonel verimliliğini, karlılığını artırabilirse, buradan yarattığı kaynakla işlemci tarafında da bu sefer rekabetçi olmaya başlayabilecek tekrardan. Yani burada evet, geçtiğimiz haftalarda, aylarda o veya bu markalarla dalga geçtiğimiz olmuştur. Tabii ki ara sıra dalga geçmeye de devam edeceğim. Şakasını yapacağım. Güleceğiz, eğleneceğiz ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Nerede olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun, hangi üründe olursa olsun, rekabet her zaman kullanıcıya yarar, bize yarar. O yüzden Intel'de olmalı, AMD'de olmalı, Nvidia'da olmalı, işte Qualcomm'da Snapdragon'la birlikte ARM işlemcilerle birlikte gelmeli, Apple'da M serisi işlemcilerle gelmeli. Bütün oyuncular bu piyasaya gelmeli ki kullanıcılar daha iyi ürünlere, daha ucuz fiyatlara rekabet çerçevesinde kavuşabilsinler. O yüzden ben bu B580'in başarılı olmasını, özellikle Nvidia'nın ve AMD'nin giriş seviyesi kartlarda burnunun sürtülmesini çok istiyorum ve çok büyük neşeyle, mutlulukla karşılıyorum açıkçası. Siz de eğer yeni bir ekran kartı alma arifesindeyseniz ve giriş seviyesi kartlara bakıyorsanız bütçeniz dahilinde, mutlaka Intel B580'i değerlendirmenizi öneririm. Tabii ki mantıklı olan CES'i beklemek. CES Ocak ayında düzenlenecek. Orada AMD ve Nvidia çözümlerini, yeni nesil çözümlerini tanıttıktan sonra ve onların incelemeleri çıktıktan sonra doğru bir değerlendirme yapmak en mantıklısı olacaktır. Ama aceleniz varsa ve bekleyecek zamanınız yoksa, ben B580'i gözüm kapalı öneririm açıkçası. Tabi Qualcomm dedik, Intel dedik. Arada AMD ile Nvidia'nın da lafı geçti. Bunların ortak noktası ne? Hepsinin yarı iletken işinde olması. Intel'in üretici olarak da bu işin içinde olması. Diğer firmaların ise tasarım tarafında bu işin içinde olması. Yarı iletken tarafında da geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin chips yasası şu anda en revaçta olan, en çok gündemde konuşulan konulardan biri. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, ben çip üretim teknolojisini, çip üretim tesislerini artık kendi toprağıma almak istiyorum diyor. Bu konuda yabancı ülkelere, özellikle Çin tehdidi altındaki Tayvan'a, Kore'ye ve belki de Japonya'ya bel bağlamak istemiyorum diyor. Yani bunu biraz daha büyük düşünmek lazım. Tayvan'a bel bağlamak demek, Kore'ye, Japonya'ya bel bağlamak demek, ileride oluşabilecek bir ihtilafta, ileride oluşabilecek belki de bir sıcak çatışma veya işgal girişiminde, mesela Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi, olmaz olmaz dememek lazım. Amerika'nın ve Batı dünyasının bu ülkeleri kurtarabilmek adına, ki çünkü teknoloji her şey günümüzde, çip üretimi her şey günümüzde, İşte bu ülkeleri kurtarabilmek adına topyekün bir savaşa girmesi anlamına geliyor. Hem bu yüzden hem de kendi ülkesinde artık teknolojiyi üretmek, dışarı bağlı olmamak için ve istihdam yaratabilmek için, hem de nitelikli istihdam, nitelikli üretim yapabilmek için Amerika Birleşik Devletleri çip yasasıyla birlikte bütün çip üreticilerine, menşeileri ne olursa olsun, kendi topraklarında fabrika açmaları için gerekli teşvikleri veriyor. Özellikle Biden artık görevi teslim etmeden önce çip yasasından faydalanan şirketlerin de giderek arttığını görüyoruz. En sonki dalgada Samsung, Amkor ve Texas Instruments'ın da bu çip yasası kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tesisler kuracağı haberini aldık. Samsung çip yasası kapsamında 2 nanometre üretim yapabilecek bir fabrika kuracak. Amkor gelişmiş paketleme tesisi kuracak. Texas Instruments ise 3 tane büyük ölçekli analog ve entegre çip üretim tesisi kuracak. Samsung Foundry 37 milyar dolarlık bir fabrika ve Ar-Ge merkezi için 4.8 milyar dolarlık bir destek alacak Amerikan hükümetinden ve Texas'ta kuracak bu fabrikasını. 2030'a kadar da projeyi tamamlamayı ve tam kapasite faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Amkor, Arizona'da kuracağı 1.7 milyar dolarlık paketleme tesisi için 407 milyon dolarlık bir destek alacak. Texas Instruments ise Texas ve Utah'da kuracağı yeni yarı üretken üretim tesisleri için 1.6 milyar dolarlık bir destek alacak. Bu şirketlere son olarak bir de SK Hynix eklenmiş. Geçtiğimiz gündemlerde de bahsettiğim en büyük bellek üreticilerinden biri, yine Koreli. SK Hynix de West Lafayette, Indiana'da kuracağı 3.87 milyar dolarlık paketleme ve Ar-Ge tesisi için Amerikan hükümetinden 458 milyar dolarlık bir desteği garantilemiş durumda. Buna ek olarak 500 milyon dolarlık da borç garantisi Amerikan hükümeti tarafından SK Hynix'e verilmiş. Tesisin tamamlanması sonrasında özellikle yapay zeka işlemlerinde kullanılan HBM çiplerinin üretimi bu tesiste sağlanacak. 4 büyük üretici daha tıpkı TSMC ve Intel gibi Amerika'da üretim tesisi açmayı ve bu tesislerde yüksek hacimli üretimler yaparak ve dikkat ederseniz farklı farklı eyaletlerde ve şehirlerde bunu yaparak Amerikan ekonomisine, Amerikan teknolojisine yerli ve milli bir katkıda bulunmayı hedefliyorlar hükümetin teşviki sayesinde. Nvidia'dan çok bahsetmiyorum. Çok haber gündem olmuyor. Ama bu sıradaki haber Nvidia kullanıcılarına bir uyarı niteliğinde. Şöyle ki Nvidia geçtiğimiz günlerde GeForce Experience'ı artık rafa kaldırarak Nvidia App'i kullanıma sunmuştu. Fakat Nvidia App'te şu anda bir performans sıkıntısı yaşanıyor. Ve bazı oyunlarda %15'e varan performans düşüşleri söz konusu. Bunun Game Filters ve Photo Mode özelliklerinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve Nvidia da bu özelliklerin buna sebep olduğunu doğrulamış. Aynı zamanda da bir çözüm üzerinde çalıştıklarını açıklamış. Fakat demiş ki biz bu çözümü bulana kadar, güncellemeyi yapana kadar lütfen Game Filters ve Photo Mode özelliklerini kapatın ki ekran kartı performansınız bu hatadan etkilenmesin demişler. Nvidia kart kullanıyorsanız, Nvidia app kullanıyorsanız haberiniz olsun, masada performans bırakmayın. Ve son olarak çok bahsetmediğimiz konulardan biri ama teknoloji dünyasıyla ilgili ve belki de gelecekteki alışkanlıklarımızı değiştirecek nitelikte olduğu için koymak istediğim bir haber. Netflix, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın gelecekteki iki etkinliğini, yayınlama haklarını almış. 2027 ve 2031'de düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kupası etkinlikleri Netflix'te canlı yayınlanacak. Bildiğiniz üzere Netflix son günlerde, son haftalarda Jake Paul ve Mike Tyson dövüşünü canlı yayınlamasıyla gündeme gelmişti. Hatta bu yayın sırasında yaşanan problemler de hem alay hem de sistem konusu olmuştu. Netflix zaten bu etkinlikten sonra yetkililerince yaptırdığı açıklamalarda spor müsabakalarına yatırım yapmayı ve spor müsabakalarını yayınlamayı devam ettireceğini söylemişti. Bu yöndeki isteğini, arzusunu dile getirmişti. Bu hamlesiyle de özellikle FIFA'nın çok da bütçe bulamadığı Kadınlar Dünya Kupası gibi bir etkinliğe geleneksel yayın şirketlerinden daha fazla vererek hem FIFA tarafını hem de kendilerini mutlu etmiş gibi duruyorlar şimdilik. Ama Netflix buradaki tek oyuncu değil. Mesela Disney, Warner Bros. Discovery ve Fox'un birlikte kurmayı düşündükleri Venue isimli bir uygulama da spor yayıncılığına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Saydığım isimlerin büyüklüğünün farkındasınız değil mi? Disney, Warner Bros. Discovery ve Fox'un üçünün bir araya gelerek kurmayı düşündüğü bir dijital spor yayın platformundan bahsediyorum. Yani bu alan ilerleyen günlerde çok çetin çarpışmalara gebe olacakmış gibi duruyor. 31. bölüm haberleri bu kadardı. Artık yılın sonuna yaklaştığımız için haberlerin sayısı da azalıyor. Muhtemelen gelecek hafta çok fazla haber olmayacaktır ama özellikle Ocak ayında yeni yılla beraber CES ile birlikte tekrar dolu dolu. Yani bu gündemde doluydu tabii ki ama haberlerin çeşitliliği, gelen yenilikler anlamında daha dolu gündemlerle beraber olacağız. Bu podcast'i her hafta Evrim Ağacı sitesinden, Spotify Podcast'ten veya Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da Evrim Ağacı Podcast kanalından da her hafta yeni bölümlere erişebilir, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere.